Bölüm 3. Üçlü birlik gizemi. Bir içinde 3 ve 3 içinde 1. İkisi de aynı olan kişiye yakararak bugün kendimi üçlü birliğin güçlü adına bağlıyorum. Saint Patrick. Kutsal kitabın en iyi bilinen bildirilerinden birisi de en büyük buyruktur. Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. İsa bu buyruk hakkında şöyle demişti. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. İsa en büyük buyruk için ilk buyruk derken zaman açısından ilk buyruk olduğunu belirtmiyordu. En büyük buyruk açıklanmadan önce Tanrı tarafından verilmiş birçok buyruk vardı. İsa ilk sözcüğüyle açık bir şekilde önem sırasını belirtiyordu. Bu buyruk diğer tüm yasaların özetlendiği ve kutsal yasanın içindekilerle peygamberlerin dayandığı yasaydı. Tanrı'yı bütün yüreğimizle, bütün canımızla ve bütün gücümüzle sevmeye başlamadan önce sevmemiz gereken bu Tanrı kavramına biraz olsun sahip olmamız gerekir. En büyük buyruğun ilk defa verildiği bir ortam ve koşul vardı. Yahudiler arasında bu ortama Şema denilir. Şema, eski anlaşmada Yahudilerin tapınmalarının özünü oluşturuyordu. Yahudi tapınmalarında sürekli olarak ezbere söyleniyordu ve gençliğinden beri İsa'nın bunu iyi bildiği ortadaydı. Şema en büyük buyruğu şu sözlerle tanıtır ve şöyle giriş yapar. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab ve Rab'dır. Tanrımız Rab tek Rab'dir. Bu inanç bildirisi İsrail'in kesinlikle tek tanrıcılığa bağlı bir ulus olduğunu gösterir. Tek tanrıcılık yalnız ve yalnız bir tek tanrıya inanmak demektir. Bu durum eski anlaşmadaki dinsel inancı diğer tüm çok tanrılı inançlardan belirgin bir şekilde ayırmaktadır. İsrail'in geçmişteki komşularının çoğu çok tanrılı inanç sürdürüyorlardı. Ana bir tanrıya inanmış olsalar bile birçok tanrı ve tanrıçalara tapınıyorlardı. Savaş, bereket, aşk, doğa ve benzeri şeyler için ayrı tanrılara sahiplerdi. Bunun yanında İsrail'in kaidesi ise her şeye gücü yeten Tanrı'nın birliğine bağlı kalmaktı. 10 emirin ilk buyruğu bu kaideyi pekiştiriyordu. Benden başka Tanrın olmayacak. Bu yasa Yahve'den yani gerçek Tanrı'dan başka herhangi bir Tanrı veya Tanrıçaya tapınmayı yasaklıyordu. Bu ayetin İngilizcesinde benim önümde ifadesi de yer almaktadır. Bunun anlamı öncelik olarak benim önümde değildir. Yani 10 emirin ilk buyruğu öncelik veya önem sırasına göre Yahve'nin önüne koymadıkları sürece Yahudilerin başka tanrılara tapınmasına ve hizmet etmesine izin vardır düşüncesini içermiyordu. Tersine benim önümdenin ifadesi benim huzurumda anlamına geliyordu. Tanrı'nın burada söylemekte olduğu şey herhangi bir yerde veya herhangi bir zamanda başka tanrılara tapınma münasebetsizliğini hoş görmeyeceğiydi. Yahve'nin dışında bir kişiye veya nesneye tapınmak putperestlik seviyesine yozlaşmak ve bu yüzden Tanrı'nın öfkesine maruz kalmaktı. Üçlü birlik kavramının bu kadar çok şaşkınlık yaratmasını sağlayan şey eski anlaşmadaki tek tanrıcılık üzerine olan bu hararetli buyruktur. Eğer Tanrı tekse nasıl oluyor da biz üç kişiye baba, oğul ve kutsal ruha tapınmayı doğru kabul edebiliyoruz? Üçlü birlik kavramı bu soruyu yanıtlamayı amaçlamaktadır. Üçlü birlik formülü şudur. Tanrı öz olarak bir, kişilik olarak üçtür. Bu formül Hristiyanlığı iki cephede yapılan ciddi bir savaştan korumaya çalışır. Bir taraftan kilise tek tanrıcılık inancına olan sıkı bağlılığını sürdürmek istemektedir. Formülün ilk kısmı bunu dile getirir. Tanrı öz olarak birdir. Bu kısaca Tanrı diye adlandırdığımız tek bir varlık olduğu anlamına gelir. Diğer taraftan kilise, Mesih'in ve kutsal ruhun tanrılığına dair kutsal kitabın bulunduğu açık beyana sadık kalmaya çalışmaktadır. Bu yüzden kilise, Tanrı'nın üçlü kişiliğindeki üç kişiliği birbirinden ayırır. Baba, oğul ve kutsal, baba, oğul ve kutsal ruh. Bu da formülün ikinci kısmını oluşturur. Yani Tanrı, kişilik olarak üçtür. Bunun ne anlama geldiği üzerinde derinlemesine düşünmeye başlamadan önce, üçlü birlik formülüne karşı yöneltilen bazı genel itirazlara değinmemiz bize yardımcı olabilir. İtiraz 1. Üçlü birlik ifadesi kutsal kitaba ait değildir ve yabancı bir felsefenin kutsal kitap esinine saldırıda bulunduğunu göstermektedir. John Calvin özellikle bu eleştiri karşısında oldukça hassastı. Teoloji dilini kutsal yazılarda yazan sözcüklerle sınırlamak ve kısıtlamak isteyen bu kişilere yanıt veren Calvin şöyle diyordu. Eğer kutsal kitapta harfi harfine bulunmadığı için bu ifadeye yabancı bir terim diyorlarsa kesinlikle haksız bir kuralı kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Bu kuralda tüm kutsal kitap yorumlarının kutsal yazılarda bulunan sözcüklerin dışındaki sözcüklerle yazılmadığını belirten bir kuraldır. Calvin'in ve diğer teologların iddia ettikleri şey meselenin kutsal yazılardan özel bir söz grubu alınıp alınmaması değil. Bu kavramın kutsal kitaba ait olup olmadığıydı. Kutsal kitaba ait kavramları belirttikleri sürece teolojik ifadelerimizde kutsal kitap dışı kelimeler kullanabiliriz. Calvin tüm insan dillerinin güçlü ve zayıf yanlarının fazlasıyla farkındaydı. şöyle yazıyordu. Onun hakkındaki düşüncelerimizin aptalca olduğu gibi onun hakkında konuşmak için kullandığımız dil de saçmadır. Ama yine de bazı iletişim araçları kullanılmalıdır. Hem düşüncenin hem de konuşmanın yanılmayan ölçüleri kutsal yazılardan elde edilmelidir. Bu sayede zihinlerimizin tüm düşünceleri ve ağzımızdan çıkan tüm sözler sınanmalıdır. Düşüncelerimizin sınanması şöyle olmalıdır. Düşüncelerimiz sağlam bir şekilde kutsal yazılardan mı elde ediliyor? Gerçek Hristiyanlık Tanrı'nın kavranılamayacağını ileri sürer. Bu ifadeyle bizim Tanrı hakkında hiçbir şey bilemeyeceğimizi söylemiyorum. Kendisi hakkında Tanrı'nın açıkladıkları uygun bir dereceye kadar anlaşılabilir. Ancak Tanrı'ya ait gerçekleri kavrama yeteneğimizde yapımız itibariyle zayıflıklar vardır. Hiçbir insan Tanrı'yı tam olarak kavrayamaz. Tanrı bilgimiz geniş kapsamlı değildir. Tanrı'nın kutsal yazılarla kendisini bize açıklaması bile bizim zayıflığımız için bir çeşit tanrısal lütuftur. Tanrı bizimle bizim dilimizle konuşur. Yine Calvin, kutsal kitabın Tanrı'yı tanımlamak için sık sık insani üsluplar kullanışı üzerinde şu yorumu yapmaktadır. Tanrı'nın bizlere bu şekilde aynı hemşirelerin çocuklara yaptığı gibi peltekçe konuşuyor olduğunu anlamayacak kadar akla sahip olmayan birisi var mıdır? Dolayısıyla bu tür bir anlatım Tanrı hakkındaki bilgiyi bizim zayıflığımıza uyarlar. Fakat Tanrı'nın ne tür bir varlık olduğunu o kadar iyi açıklamaz. Tanrı'nın böyle yapması için bulunduğu yücelikten kesinlikle çok fazla alçalması gerekir. Kilisenin kutsal kitaba ait kavramları kısa ve öz bir şekilde ifade etmek için kutsal kitap harici bir dil kullanmasının mecburi nedenleri vardır. Bir taraftan kilise bunu yapmak zorundadır. Çünkü karşıt görüşte olanlar kutsal kitabın sözlerini kutsal kitabın amacı dışında bir anlama çekmek için bu sözleri çarpıtır ve saptırırlar. Bu daima kutsal kitaba aykırı düşünenlerin kendi öğretişlerini kutsal kitap diliyle ifade etmek için yaptıkları bir hile olmuştur. Paulus bu gerçek hakkında Efeslileri de uyarmaktadır. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. Paulus'un burada yazdığı boş sözler anlamsız bırakılmış, gerçek içeriğini yitirmiş sözlerdir. Yüzyıllar boyunca kilise dilin böyle yanlış veya kötüye kullanılması karşısında savaşmak zorunda kalmıştır. Teknik teoloji dilinin amacı anlam doğruluğuna ulaşmak olduğu kadar insanları öğretişin hilekar ve kurnaz saptırmalarından da korumaktır. Bazı vicdansızların terimleri kendilerine uyarlayarak yeniden tanımlayamayacakları kadar sıkı bir inanç bildirgesi veya iman bildirisi yazmanın imkansız olduğu söylenmektedir. Hristiyanlık karşıtı görüşe sahip olanların meşhur taktikleri sözcükler üzerinde teolojik tartışmalar yaratmaktır. Calvin'in bu sorun hakkında bu sorunu kilisenin üçlü birlik bildirisiyle ilişkilendirerek şöyle yazmaktadır. Gerçeği tartışarak gerçekten kaçan iftiracılara karşı gerçeğin korunması gerektiğinde bu tür yenilikler eğer yenilik diye adlandırılması gerekiyorsa en lazım şey olurlar. Bu yüzden bugüne kadar başımızdan saf ve sağlam öğretişin düşmanlarına karşı sürekli olarak saldırmaya çağrıldığımız birçok olay geçmiştir. Bu hilekar yılanlar gayretle kovalanmadığı ve yakalanıp sıkı bir şekilde tutulmadığı sürece kıvrak ve dolambaçlı sarmalları aracılığıyla kaçarlar. Bu yüzden ilk Hristiyanlar Hristiyanlığa karşı olanların yarattığı tartışmalar tarafından rahatsız edildiklerinde saklanma yerleri ifade belirsizliği olan tanrısızlara hiçbir dolaylı bahane bırakmamak için düşüncelerini en dürüst ve tam bir şekilde ifade etmek zorunda kalmışlardır. Sorunun kalbine tarihi açıdan inerim. Üçlü birlik formülüne ihtiyaç olduğunu açıkça gösteren şey 4. yüzyıldaki Arian kriziydi. Tartışmanın asıl hilekar yılanı Arius adındaki bir rahipti. Arius, Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul ediyordu. Ancak dikkatli bir araştırmayla Arius'un Tanrı sözcüğünü neredeyse boş bir terim haline getirecek kadar yeniden tanımladığı görülüyordu. Arius'un söz dağarcığındaki Tanrı sözcüğü belirsiz bir anlama sahipti. Arius, İsa'nın tanrısal bir evlat edinme işlemiyle Tanrı olduğunda fakat yine de yaratılmış bir varlık olduğunda ısrar ediyordu. Eğer Tanrı artık sonsuz Tanrı anlamını taşımıyorsa o zaman Tanrı sözcüğü boş bir sözcüktür. Arius'un yazdığı inanç bildirisi şunu açıkça ifade ediyordu. Sadece kendisi doğrulmamış olan, sadece kendisi sonsuz olan ve sadece kendisinin başlangıcı olmayan tek Tanrı'yı kabul ediyoruz. Bildirge uzun bir sadece kendisi dizisiyle devam eder. Bu dizi oğul ya da sözün kendisi tek tanrı olan babanın altında olduğuna dair Arius'un görüşünü vurgulamaktadır. Arius'a göre tanrı dünyayı yaratmak istemiştir ve bu amaç için oğlu var etmiştir. oğul yüceltilmektedir. Fakat Arius yandaşlarının belirtmekten usanmadıkları gibi hala bir kıtisiz, yani yaratıktır. Ancak Arius'un oğul tanrıdır diye iddia etmeye devam etmesi gerçek imanlıların kafalarını karıştırmıştı. Bu yüzden gerçek imanlılar oğlun tanrısal olduğunu ve bu yüzden baba ile sonsuzluğa ortak ve baba ile aynı yapıda olduğunu hiçbir anlam belirsizliği yaratmadan anlatacak kesin bir terim aradılar. Arius'un boğazımıza dizdiği teolojik terim Yunan felsefesi dilinden aldığı bir terimdi. Bu terim homoousios terimiydi. Hiçbir teolojik terim tek başına homoousios kadar çok tartışma yaratmamıştır. Bugün kutsal kitabın yanılmazlığı sözcüğü yerinde yapılan tartışmalar önceden homoousios kelimesi üzerinde yapılan savaşlar kadar etkileyici olabilir. Homoousios terimi aynı yapı veya aynı öz anlamına gelir. Arius İsa'nın Tanrı olduğunu söylemek istiyordu. Fakat İsa'nın baba ile aynı öze sahip olduğunu söylemek istemiyordu. Homoousios sözcüğü Arius'un hilekar boynunu yere sokan çatal ağızlı bir teolojik değnekti. Fakat Arius homoousios teriminin yerine homoiousios terimini kullanmak istiyordu. Homo sözcüğünden sonra gelen i harfine dikkat edin. Buradaki anlaşmazlık sadece bir sözcüğün değişmesinden değil, tek bir tarafın değişmesinden kaynaklanıyordu. Yunanca olan homoi ve homo sözcükleri arasındaki kurnazca fakat tehlikeli olan bu fark benzer ve aynı sözcükleri arasındaki farklılıktır. Homoousios sözcüğü aynı öz anlamına geliyorken homoiousios sözcüğü benzer öz anlamına gelmektedir. Hristiyanlığın bir diğer karşıt görüşlüsü olan Sabellius homoousios sözcüğünü kullandığı için ayıplandığı zaman Arius kilise tarihinin ilk hükümlerinden birisine başvurdu. Sabellius ve yandaşları İsa'nın baba ile aynı özde olduğunu söylemelerinden ötürü kınandığı için kilise homoiousios sözcüğü üzerinde ısrar etmiştir. Olaylar karışıyor. Kilisenin kınadığı ve kabul ettiği terimler konusunda 180 derece değiştiğini görmemiz tüm bu tartışmayı daha da karmaşık hale getirebilir. Homoousios sözcüğünü kullanıyor diye Sabellius'un kınanmasının sebebi Sabellius'un bu terimiyle 4. yüzyıldaki kilisenin ifade etmek istediği anlamdan oldukça farklı bir anlam ifade etmesidir. Sabellius'un öğretişi gnostik kavramlarda yüklüydü. Gnostisizm Hristiyan kilisesinin savaşmak zorunda kaldığı ilk ve en tehlikeli Hristiyan karşıtı görüştü. Gnostisizmin başlıca öğretişlerinden birisi de Tanrı'nın şekilsel görünümüydü. Gnostik şekilciliğe göre evren Tanrı'nın kendisi dışında yarattığı olduğu bir şey değildi. Tersine yaratılış ve içindeki her şey Tanrı'nın varlığının bir çeşit uzantısı olarak görülüyordu. Bu görüşe göre yaratılmış olan tüm gerçeklik Tanrı varlığının özünden çıkan bir maddedir. Çıkan maddenin öze olan uzaklığı bu maddelerin kusursuzluğunu azaltır. Ruh ve akıl öze yakın olan, canlı maddeler öze uzak olan ve cansız maddeler öze en uzak şeylerdir. Yine de var olan her şey Tanrı'nın varlığının bir şeklidir ve Tanrı'nın özüne ortaktır. Sabellius, oğlun Tanrı ile homoousios olduğunu fakat Tanrı olmadığını söylüyordu. Sabellius'a göre İsa, Tanrı'nın çok yakınından çıkmıştı fakat yine de tanrısal özden çok uzaktı. Sabellius'un benzetmesi şuydu: İsa ile Baba Tanrı, güneş ışını ile güneş gibiydi. Güneş ışınları güneşle aynı öze sahiptir. Güneş ışınları güneşten çıkıp yayılırlar. Fakat güneşin kendisi değillerdir. Sabellius'un homoousios kavramı bu yüzden kınanmış ve kilise bu kavramın yerine homoiousios terimini kullanmıştı. Bu sözcüğün tercih edilmesinin nedeni gayet açıktır. Sabellius, homoousios kelimesini Tanrı ile İsa arasında bir farklılık olduğunu göstermek için kullanmıştı. Bu yüzden kilise Tanrı ile İsa arasındaki benzerliğe olan inancını belirtmek için homoiousios terimini tercih etmişti. Arius bu durumu tersine çevirdi. Arius, homoiousios terimini İsa ile Tanrı arasında farklılık olduğunu vurgulamak için kullanmıştı. Arius, aslında İsa'nın Tanrı'ya benzer olmasına rağmen Tanrı ile aynı öze sahip olmadığını söylüyordu. 4. yüzyıldaki kilise Arius'a yankılanan bir hayır yanıtını verdi. Terimlerdeki bu yer değişimi kilisenin İsa'nın sadece Tanrı'ya benzer olduğu konusunda değil, İsa'nın Tanrı olduğu konusunda ısrar ettiğini gösteriyordu. İsa, Tanrı ile gnostik anlamda olmayan şekilde homoousios'tur, aynı öze sahiptir. İsa, Tanrı ile gnostik anlamda olmayan şekilde homoousios'tur. Arianların tartışması ne bir bardak suda kıyamet koparmak ne de teolojik açıdan havanda su dövmekti. Burada tehlikeli olan şey İsa'nın ve de kutsal ruhun tamamen tanrılığı üzerine kilisenin yaptığı inanç bildirisiydi. Tercih ettiği teolojik dili değiştirmesi konusunda kiliseyi teşvik etmek çok büyük krizlere yol açtı. Sabellianların boş inançları azaldı ve yeni bir Arianizm tehdidi o kadar ciddi bir şekilde inanılmaya başlandı ki bu görüşle savaşmak için herkesçe tehlikeli olarak kabul edilen homoousios teriminin kullanılması gerekli oldu. Kilise, Mesih'in ve Kutsal Ruh'un tanrılığını ifade etmek için terim seçimlerini değiştirmesine rağmen bu kavramı değiştirmemiştir. Kilise, hem Sabellianlarla hem de Aryanlarla yaptığı tartışmalarda Kutsal Kitab'ın üçlü birlik kavramına olan bağlılığını korumak için dilin tüm araçlarını kendi hizmeti için kullanıyordu. Kilise, hileyle kutsal yazıların üstesinden gelmek veya ötesine gitmekten uzak bir şekilde zekice anlam belirsizlikleri kullanarak kutsal yazıları baltalamayanlara karşı kutsal kitaba ait bir kavramı korumaya çalışıyordu. Aryanlarla yapılan tartışmanın meyvesi Nicene inanç bildirgesi olmuştu. Bu bildirge, Tanrı'nın üçlü kişiliğindeki ikinci kişinin yaratılmış olduğunu ima eden herhangi bir anlamı reddetmek için Tanrı'nın bu üçlü kişiliğinin ortak öze sahip olduğunu ileri sürmüş ve İsa için yaratılmadan doğan demiştir. Bir kilise ilahisi olan Gloria Patri de bu tartışmanın bir ürünüdür. Gloria Patri ilahisi üçlü birliğe inananların bir savaş şarkısı olarak işlev görmüştür. Aryanlar etrafta üçlü birliğe inananlara karşı yaptıkları propaganda hareketinin bir parçası olarak bayağı ve aşağılayıcı şarkılar yayıyorlardı. Buna karşılık olarak üçlü birliğe inanan kişiler bir olup şu sözleri söylüyorlardı. Görkem babaya ve oğula ve kutsal ruhuna başlangıçta olduğu gibi şimdi ve gelecekte sonsuza dek amin, amin. Şarkıda Tanrı'nın üçlü kişiliğindeki üç kişiye de tanrısal nitelik, yücelik yüklenerek üçlü birlik beyan edilmektedir. Aynı zamanda üçlü birliğin bu üç kişiliğin sonsuzluğu da beyan edilmektedir. O zaman üçlü birlik teriminin ortaya çıkmasının sebebinin kilisenin kendisini boş felsefi tahmin yürütmeye vermesi veya Yunanca kavramlarla gereksiz bir şekilde oynaması olmadığını görüyoruz. Calvin'in de üzerinde durduğu gibi kutsal kitabın Tanrı'nın üçlü kişiliği üzerine yaptığı açıklamayı ortadan kaldırmaya çalışan Hristiyan karşıtı görüşlüler yüzünden kilise bu tür terimleri kullanmak zorunda kalmıştır. Hristiyan karşıtı görüşlüler yüzünden kilise bu terimleri kullanmak zorunda kalmıştır. Aynı türden bir tartışma da bugün kutsal yazıların yapısı üzerinde şiddetlenmektedir. Kutsal kitabın tam bir esin ve vahiy olma özelliğini inkar edenler kutsal kitaba Tanrı sözü ve hatta yanılmaz olarak başvurmaktan çekinmezler. Fakat teolojik bir terim olan yanılmazlık teriminde boğulurlar. Eğer gerçekten de kutsal kitap Tanrı'nın sözü yanılmaz ve esinlenmişse o zaman bir kişi neden yanılmaz sözcüğünden çekinsin? Yanılabilir olan bir şey Tanrı sözü olabilir mi? Tanrı yanlış bir şey esinler mi? Yanılmaz olan bir şey gerçekten de yanılabilir mi? Kutsal kitabın yanılmazlığının açık sözlü savunucusu J.I. Packer yanılmazlık sözcüğüne şibolet adını vermektedir. Telaffuzu zor olan şibolet sözcüğü gerçek İsrailliler ile casusları birbirinden ayıran bir parola olarak işlev gördüğü gibi yanılmazlık terimi de buna benzer bir işlev görür. Bu terim kutsal yazıların tüm gerçekliğini belirtmek için kullanıldığı zaman köpekler havlamaya başlar. Kesinlikle yanılmazlık sözcüğü de üçlü birlik terimi gibi çarpıtılabilir ve yanlış anlaşılabilir bir sözcüktür. Fakat bu sözcük aynı zamanda boş sözler kullanmaktan ötürü vicdan azabı duymayan kişiler karşısında bir muhafız olarak da işlev görmektedir. İtiraz 2. Üçlü birlik öğretişi çelişkilidir ve bu yüzden mantık dışıdır. Bir keresinde Hristiyanlığın bariz mantıksızlığı hakkında bana şikayette bulunan bir felsefe profesörüyle tanışmıştım. Hristiyanlığın tüm yapısının bariz bir çelişki üzerine inşa edildiğini söylüyordu. Düşündüğü çelişkinin ne olduğunu ona sorduğumda beklemeden yanıtladı. Üçlü birlik. Nasıl olur da üç tanrı ve aynı zamanda tek bir tanrı olabilir diye sordu. Bir kısa anımı anlatmanın bir nedeni var. Profesyonel filozoflar iyi eğitim almış ve genelde bilimde ve mantıkta kullanmada çok yetenekli kişilerdir. Önermelerin mantıksal incelemesiyle yakından ilgilenmek onların işidir. Böyle bir uzmanın kilisenin üçlü birlik formülü karşısında böylesine cesur bir saldırıda bulunması dikkatimi çekmişti. Birçok Hristiyanın kısmen de olsa bu felsefe profesörüyle aynı fikirde olduğunun bilincindeyim. Bu kişiler profesörün yaptığı gibi Hristiyanlığı reddetmezler. Ancak üçlü birliğin bir çelişki olduğuna katılırlar. Bu konu bu tür Hristiyanları üzmez. Çünkü bu kişiler Tanrı'nın yolları bizim yollarımız olmadığı için çelişkileri benimsemenin Hristiyanlık için sorun olmadığına inanırlar. Hatta çelişkilerde gördükleri yücelik bile onlar için gerçeğin yüksek düzeyde olduğunun bir işaretidir. Bu Karl Barth ve Emil Brunner gibi düşünürlerin meşhur ettiği diyalektik teoloji ya da neo-ortodoksi diye bilinen bir teoloji biçiminin üzücü bir sonucudur. Barth, çelişkileri bir kişinin çelişkileri benimseyip onlarla yaşayamadığı sürece olgun bir Hristiyan olamayacağını iddia ediyordu. Brunner ise daha da ileri gidip çelişkilerin gerçeğin bir damgası olduğunu söylüyordu. Bir çelişkiye dayandırılan Hristiyanlık düşüncesi diyalektik teologları üzmeyebilir. Fakat beni derinden üzmektedir. Kutsal kitapta çelişki gerçeğin damgası değildir. Yalanın damgasıdır. Çelişki şeytanın kurnazlık aracıdır. Tanrı Adem'e şöyle demişti. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bu Tanrı'nın açık ve seçik beyanıdır. Eğer yersen ölürsün. Bu ifade mantıksal terimlerle şöyle ifade edilebilir. Eğer A'yı yaparsan B'nin bunu takip etmesi kaçınılmazdır. Şeytan geldi ve ölmezsin dedi. Şeytanın düşüncesi şuydu. Eğer A'yı yaparsan B'nin değili olur. Diğer bir deyişle şeytan Havva'ya açık bir çelişkiyle gelmişti. Aralarında geçen konuşmanın devamını kafamızda şöyle canlandırabiliriz. Şeytan git ve ye Havva, ölmezsin. Havva fakat bay yılan, senin söylediğin şey benim Tanrım ve yaratıcımın bana dediğiyle doğrudan çelişiyor. Şeytan Havva bunun için endişelenme. Tanrı'nın yolları bizim yollarımız değildir. Bizim için çelişki olan Tanrı için çelişki değildir. Ayrıca sen de biliyorsun ki çelişkiler gerçeğin damgalarıdırlar. Güven bana. Benim çelişkim sana yüce bir gerçekle geldiğimi kanıtlıyor. Havva, kulağa hoş geliyor bay yılan ve ağacın meyvesi de lezzetli görünüyor. Fakat bunu yapıp yapmamakta kararsızım. Şeytan, hadi Havva, saf olma. Sadece Yunan sınıfı düşüncelere bağlı kalıyorsun. Olgun musun, değil misin? Eğer gerçekten de olgun bir imanlıysan, sırtını çelişkilere rahatlıkla dayayabilmelisin. Eğer benim çelişkilerime güvenirsen, yanılmazsın. İnsanlık için ileriye doğru büyük bir adım atmış olacaksın. Havva, tamam anladım. Ağaca doğru bir küçük adım, insanlık için doğru, insanlık için ileriye doğru büyük bir adım. Hadi yiyelim. Bir önermenin gerçekliğini sınayan, doğru bir sınama aracı olan çelişki kuralı olmadan asla doğru ile kötü, itaat ile itaatsizlik, gerçek ile yalan ve Mesih ile Mesih karşıtı arasında ayrım yapamayız. Çelişki kuralının bir özü yoktur. Bilgi üretmez. Yeni bilgi üretme kabiliyeti açısından kısır ve acizdir. Gücünü hükmetme kuvvetinden alır. Mantık sınırına girdiğimiz zaman sirenleri çalmaya başlayan bir polis gibidir. Çelişki kuralı sağlam bir efendidir. Düşüncelerimizin tutarlılığını ve uyuşmasını sınar. Bulanıklıktan nefret eder. Berraklığı sever. Tutarlılık küçük beyinlerin perisidir denmiştir. Eğer bu doğruysa o zaman Tanrı binlerce peri tarafından kuşatılmış demektir. Tanrı'nın aklı da çok küçük olması gerekir. Tanrı tutarlıdır. Tanrı uyumluluk gösterir. Kısacası Tanrı mantıklıdır. Mantığın kendisinden çok daha fazlasına sahip olduğu kesindir. Fakat çelişkiler ve tutarsızlıklar, Tanrısını sevenler kendi tanrılarını yaratmaları gerekir. Çünkü gerçek Tanrı onlara uymaz. Bu itiraz ikiyle aynı görüşte olduğum bir yanı var. Bir noktada mantığı doğrudur. Eğer üçlü birlik kavramı çelişki ise o zaman bu kavramın mantıksız olduğu sonucunun bu çelişkiyi takip etmesi kaçınılmazdır. Hatta daha da ileriye götürebilirim. Eğer bu kavram mantıksızsa o zaman inancımızın hiçbir değeri yoktur. Tanrı saçma ifadelerle onurlandırılmaz. Eğer üçlü birlik formülümüz bir çelişki ise bu formül saçma bir ifadedir ve bu ifadeden kurtulmamız gerekir. Esas soru varlığını korumaktadır. Üçlü birlik formülü bir çelişki midir? Bu sorumu kısaca hayır olarak yanıtlayabilirim. Ama bu sorumu yanıtlamaz. Bu sorunun yanıtı sadece bir olumsuzluk olarak kalmamalı. Daha da etkileyici olmalıdır. Bunun üzerine soruya şöyle yanıt veriyorum. Kesinlikle hayır. Vurguyu kesinlikle kelimesi üzerine koyuyorum. Kilisenin üçlü birlik formülünde en ufak bir çelişki dahi yoktur. Mantık kuralları ve doğrudan anlam çıkarma kuralları öznel değil, nesneldir. Duygusal ön yargılar olmadan önermelere uygulanabilirler. Matematiksel denklemler kadar tarafsızdırlar. Bu kuralları üçlü birlik formülüne uyguladığımızda formülde hiçbir çelişki bulunmadığını mutlak netlikle görürüz. Şimdi üçlü birlik formülüne bir kez daha bakarak formülün temiz olduğunu gösterelim. Tanrı öz olarak bir, kişilik olarak üçtür. Formül, Tanrı hakkındaki iki gerçeği, iki farklı gerçeği ifade etmektedir. Bir taraftan Tanrı'nın öz olarak bir olduğu söyleniyor. Diğer taraftan Tanrı'nın kişilik olarak üç olduğu belirtiliyor. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Tanrı A'da bir, B'de üçtür. Şimdi eğer A ve B birbiriyle çelişkili ise o zaman formül çelişkiye doğru yaklaşır. Eğer B A'nın tersi ise o zaman B'ye A'nın değili deriz. O zaman formül şu hal alır. Tanrı A'da bir, A'nın değilinde üçtür. Eğer durum böyle olsaydı bile ki böyle değildir, yine formülün bir çelişki olması gerekmezdi. Eğer bir varlığın veya maddenin dört boyutu varsa o zaman bu maddenin A'da bir, A'nın değilinde de üç boyuta sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumu düzeltmek için çelişki kuralını bir kez daha incelememiz gerekir. Kural şunu ifade etmektedir. A aynı anda ve aynı ilişkide hem A hem de A'nın değili olmaz. Bunun anlamı bir şeyin aynı anda ve aynı ilişkide hem olduğu hem de olmadığı şey olmayacağıdır. Bunu şöyle açıklayayım. Ben bir erkeğim. Bir erkek olarak benimle aynı anda birden fazla şey ifade edilebilir. Bir babayım, bir oğlum ve bir kocayım. Ben aynı anda bu üç değişik kişiyim. Fakat bu üç değişik kişiliğe aynı ilişkide sahip değilim. Aynı anda bir baba ve bir oğul olabilirim. Fakat aynı ilişkide kesinlikle bir baba ve bir oğul olamam. Kendi kendimin babası olamam. Babamın oğlu ve oğlumun babası olabilirim. Fakat ne kendimin babası ne de kendimin oğlu olamam. Şimdi üçlü birlik formülüne dönelim. Eğer Tanrı öz olarak sadece ve sadece bir olduğunu söyleyip ardından da öz olarak üç olduğunu söyleseydik ciddi bir çelişkiye sahip olurduk. Herhangi bir şey aynı anda ve aynı ilişkide bir ve birden fazla olamaz. Eğer Tanrı'nın aynı anda ve aynı ilişkide kişilik olarak üç ve kişilik olarak bir olduğunu iddia ediyor olsaydık o zaman çelişki ağrıları çekiyor olurduk. Fakat formül böyle şeyler iddia etmemektedir. Formül Tanrı'nın bir gerçekte bir ve başka bir gerçekte üç olduğunu ileri sürmektedir. Öz ve kişiliğin aynı oldukları gösterilmediği sürece formül bir çelişki değildir. Kilise, Tanrı hakkında çelişkili bir ifadede bulunmamak için dikkatli bir şekilde öz ile kişiliğin farklı olduğu sonucuna varmıştır. Geride şu soru kalmaktadır. Öz ile kişilik arasındaki farklılık geçerli bir farklılık mıdır? Yoksa bu farklılık gerçek olmayan ve sadece sözde bir farklılık sergileyen bir kelime oyunu mudur? Bu soruyu bir sonraki bölümde derinlemesine inceleyeceğiz. Şimdilik vardığımız sonuç şudur. Eğer öz ile kişilik arasında gerçek bir farklılık varsa o zaman üçü birlik formülü ne bir çelişki ne de mantıksızlıktır. Üçlü birlik formülü mantıklıdır ve kutsal kitaba aittir.